Ayrım 20, sayfa 137. Clarisse kendini savunuyordu. Wagner'den, kadife ceketinden ve beresinden ötürü bile nefret ediyordu. Kendisi, sahne tasarımları dünyaca ün kazanmış bir ressamın kızıydı. Çocukluğunu kulislerin havasından ve boya kokusundan oluşan bir alemde tiyatro, opera ve atölye olmak üzere birbirinden farklı üç sanat jargonu ortasında etrafı kadifeyle, halılarla, dehalarla, panter postlarıyla, biblolarla, tavus tüyleriyle, sandıklarla ve seslerle çevrili olarak geçirmişti. Bu nedenle sanatın her türlü taşkınlığından bütün ruhuyla tiksiniyor ve yeni atonal besteciliğin meta geometrisi olsun, klasik formlardan yansıyan, bütün postlardan arınmış bir adele sıvısı kadar saydamlaşmış irade olsun, her türlü yalınlığın ve sert çizginin kendisine çekici geldiğini hissediyordu. Clarisse'nin bakire tutsaklığına bu konuda ilk ulaklığı yapan Voltaire olmuştu. Işık Prens diye adlandırmıştı Clarisse onu ve daha çocuk yaştayken birbirlerine Voltaire kral olmadan önce evlenmeyeceklerine dair söz vermişlerdi. Voltaire'in değişimlerinin ve girişimlerinin tarihi aynı zamanda ölçüsüz acıların ve hazların da tarihiydi. Ve bütün bu mücadelelerin ödülü Clarisse olmuştu. Voltaire kadar yetenekli değildi. Bunu kendisi de hep hissetmişti. Ama dehaya bir irade sorunu gözüyle bakıyordu. Kabına sığmayan bir enerjiyle kendini müzik çalışmalarına adamayı denemişti. Müziğe hiç yatkın olmaması da mümkündü. Fakat Clarisse'nin piyanoya uygun 10 tane kirişli parmağı ve kararlılığı vardı. Günlerce alıştırma yaptı ve parmaklarını olağanüstü ağırlıkta bir şeyi topraktan çekip koparmak zorunda bırakılmış 10 adet zayıf öküzü güdercesine zorladı. Aynı yoğunlukla resim sanatının da üstüne düştü. Hep yalnızca bir deha ile evlenmeye niyet ettiğinden 15 yaşından beri Voltaire'e bir deha gözüyle bakmıştı. Voltaire'in deha olmamasına izin vermemişti. Voltaire'in yetersiz kaldığının ayırdına vardığında ise yaşam atmosferlerindeki bu boğucu, ağır tempolu değişime karşı kendini vahşice savundu. Oysa Voltaire'in tam da o noktada insan sıcaklığına ihtiyacı olmuştu. Yetersizliğinden ötürü ne zaman acı çekse, süt ve uyku peşinde olan bir çocuk gibi zorla Clarisse'ye sokuldu. Ne var ki Clarisse'nin ufak tefek ve sinirli bedeni anaç bir beden değildi. Kendini üzerine yerleşmek isteyen bir parazit tarafından kötüye kullanılıyormuş gibi hissederek geri çekti. Voltaire'in teselli aradığı o buharlı çamaşırhane sıcaklığıyla alay etti. Bu zalimlik olabilir. Ama Clarisse büyük bir insanın hayat arkadaşı olmak istiyor ve kaderle savaşıyordu. Ulrich Clarisse'ye sigara ikram etmişti. Düşündüğünü bunca acımasız biçimde dile getirdikten sonra söyleyebileceği bir şey kalmamıştı. Sigaralarının akşam güneşinin ışık demetlerinin peşinden giden dumanları biraz ötelerinde birleşmekteydi. Ulrich bunun ne kadarını biliyor acaba diye düşündü Clarisse oturduğu toprak tepeciğin üstünde. Ah, o bu tür savaşımları ne kadar anlayabilir ki? Voltaire'in yüzünün, müziğin ve şehvetin acılarıyla zorlandığında ve kendisinin direnişi yüzünden bir çıkış yolu bulamadığında adeta sancılı bir yok oluşa sürüklenircesine nasıl allak bullak olduğunu anımsadı. Hayır, Clarisse'nin varsayımı buydu. Ulrich aşktan, nefretten, korkudan ve yükseklikten kaynaklanan görevlerden oluşma, sanki Himalayaların doruklarında yaşanan bir aşk oyununun ürkütücülüğü hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Clarisse matematiğe pek olumlu bakmıyordu ve Ulrich'i hiçbir zaman Voltaire kadar yetenekli bulmamıştı. Ulrich akıllıydı, mantıklıydı, bilgiliydi. Ama bu barbarlıktan öte bir şey miydi? Gerçi bir zamanlar Voltaire'le karşılaştırılamayacak kadar iyi tenis oynardı ve Clarisse onun acımasız raket vuruşları sırasında bazen onun istediğini elde edeceğini Voltaire'in ressamlığı, müziği ya da düşünceleri için hissetmediği kadar şiddetle hissetmiş olduğunu anımsıyordu. Şöyle de düşündü. Belki de bizimle ilgili her şeyi biliyor ve hiçbir şey söylemiyor. Çünkü Ulrich ne de olsa biraz önce onun kahramanlığına ilişkin bir imada bulunmuştu. Şimdi aralarındaki bu suskunluk son derece gerginlik vericiydi. Ulrich ise şunu düşünüyordu. 10 yıl önce Clarisse ne kadar hoştu. Henüz çocuk sayılacak bir yaşta, üçümüz arasında geleceğe on coşkuyla inanan oydu. Aslında Clarissa ona karşı yalnızca bir kez, Voltaire'le evlendiklerinde hoş olmayan bir tavır takılmıştı. O sırada genç ve kocalarına tutkuyla aşık kadınları, öteki erkeklerin gözünde çoğu kez onca çekilmez kılan o iki porsiyonluk bencilliği sergilemişti. Ama aradan geçen süre içerisinde bu durum düzeldi diye düşündü Ulrich. 15. Tinsel altüst oluş. Geçtiğimiz yüzyılın bitiminden kısa süre sonraya rastlayan, çoğu kişinin yeni yüzyılın henüz genç olduğunu sandıkları, bugün ise yitip gitmiş olan zamanda Voltaire ve Ulrich henüz gençtiler. O zamanlar mezarına konan yüzyıl, ikinci yarısında pek parlak sınavlar vermemişti. Teknik, ticaret ve araştırma alanlarında iyi işler yapmıştı. Ama enerjisinin bu odak noktaları dışında bir bataklık kadar sessiz ve aldatıcıydı. Eskiler gibi resim yapmış, Goethe ve Schiller gibi şiir yazmış, binalarını gotik ve rönesans üsluplarında inşa etmişti. İdeal olma istemi, bir polis müdürlüğü gibi yaşamın bütün kendini ifade biçimlerine egemendi. Ancak insanın biraz olsun abartıya kaçmaksızın hiçbir taklit oluşturmasına izin vermeyen gizli yasa gereği, o zamanlar her şey hayranlık duyulan eski örneklerin asla başaramayacakları ölçüde sanatın kurallarına uygun yapılmıştı. Bunun izlerine caddelerde ve müzelerde bugün de rastlanabilmektedir. Ayrıca yine o zamanın hem kızı olan kız hem de mızmız kadınları kulaklarından yere kadar uzanan elbiseler giymek, bunun yanı sıra da kabarık göğüsler ve tombul karşılar sergilemek zorundaydılar. Bunun ötesinde türlü nedenlerden ötürü hiçbir geçmiş hakkında bilinenler, insanların kendi 20 yaşları ile babalarının 20 yaşları arasında yer alan o 3-5-10 yıl hakkında bilinenler kadar az değildir. Bu nedenle kötü zamanlarda da en korkunç binaların ve şiirlerin en iyi zamanlardaki gibi güzel ilkeler doğrultusunda yapıldıklarını, bunlarda katkısı bulunan ve bir önceki iyi dönemin başarılarını yerle bir edenlerin o dönemi düzelttikleri duygusunu taşıdıklarını ve böyle bir zamanın kansız gençlerinin tıpkı bütün öteki zamanlardaki yeni insanlar gibi genç kanlarıyla pek çok şey başarabileceklerini sandıklarını anımsamak, bunlar yararlı olabilir. Ve böylesine bir sığlıkla çöküp giden bir zamanın ardından tıpkı o dönemde olduğu gibi ruhun ansızın küçük bir yükseliş yaşaması her defasında bir mucize yandırır. 19. yüzyılın son 2-10 yılının yüzeyi yağ gibi dümdüz ruhundan ansızın bütün Avrupa'yı tutuşturan bir ateş yükselmişti. Neyin oluşmakta olduğunu kimse tam olarak bilmiyordu. Sonuçta ortaya yeni bir sanatım mı, yeni bir insanım mı, yeni bir ahlakım mı veya belki de toplumsal bir değişimin mi çıkacağını kimse kestiremiyordu. Bu yüzden herkes işine geleni dile getirmekteydi. Fakat her yerde insanlar eskiyle savaşmak için ayaklanmışlardı. Ansızın her yerde uygun olan bir adam belirivermişti. Ve asıl önemlisi pratik atılımlar yapma isteğine sahip adamlar, tinsel atılım isteklileriyle bir araya gelmekteydiler. Eskiden boğulmuş ya da kamu yaşamına hiç katılmamış olan yetenekler gelişmekteydi. Bunlar birbirlerinden akla gelebilecek en aşırı biçimlerde farklıydılar. Hedeflerinin birbirine karşıtlığı da aşılmaz nitelikteydi. Üstün insan da, üstün olmayan insan da seviliyordu. Bir yandan sağlığa ve güneşe, öte yandan ise göğüs hastası genç kızların sevecenliğine tapılıyordu. Coşkuyla hem kahramanlık kültünden hem de toplumsal nitelikteki halk kültünden yana çıkılıyordu. İnsanlar inançlı ve kuşkucu, doğalcı ve yapay, sağlıklı ve ölümcüldüler. Eski sarayların ve şatoların iki yanı ağaçlık yolları, sonbahar bahçeleri, yüzeyi cam gibi küçük göller, değerli taşlar, haşhaş, hastalık, cinler ve şeytanlar düşleniyordu. Ama aynı zamanda da geniş ovaların, uçsuz bucaksız ufukların, demirhanelerin ve hattanelerin, çıplak savaşçıların, köle gibi çalıştırılanların ayaklanmalarının, en eski insan çiftlerinin ve toplumun yıkılışının düşleri kuruluyordu. Bütün bunlar elbet birer çelişkiydi ve birbirinden son derece farklı savaşçılıklarıydı. Ama ortak bir solukları vardı. O zaman dilimi parçalarına ayrılabilseydi eğer, ortaya ahşap bir demirden yapılmış olmayı isteyen köşeli bir çembere benzer bir anlamsızlık çıkardı. Gerçekte ise her şey hafiften parlayan bir anlamın içinde eriyip gitmişti. Somut ifadesini yüzyıl dönümü denen o sihirli tarihte bulan bu yanılsama öylesine güçlüydü ki kimileri coşkuyla yeni, henüz kullanılmamış yüzyıla atlıyor, kimileri ise hala eski yüzyılda zaten çıkacakları kesin bir evdeymişçesine sağa sola koşuşturuyorlardı. Ve hiçbiri de bu iki davranış biçimini birbirinden çok farklı olarak algılamıyordu. Bu geçmişe karışmış harekete istenmediği takdirde aşırı bir değer atfedilmeyebilir. Zaten sözü edilen hareket bugün Tanrı'ya şükür ki yeniden rağbette olan parçalanmaz bölünmez bir dünya görüşüne sahip insanların bu dünya görüşünün içinde barındırdığı türlü ayrımlara karşın oy birliğiyle nefret ettikleri ince ve tutarsız bir kesit içerisinde entelektüeller kesiminde gerçekleşmişti ve geniş kitleyi etkilememişti. Ama yine de tarihi bir olay olmasa bile bir olaycık vardı ortada ve iki dost yani Voltaire ve Ulrich gençlik dönemlerinde bunun bir ışıltısını olsun yaşamışlardı. O zamanlar bir inanç kargaşasının içinden çok sayıda ağacın tek bir rüzgara boyun eğişini andıran bir şeyler, bir tür aykırı ve ıslahatçı ruh, bir yükselişin ve başlangıcın mutluluk verici bilinci. Ancak en iyi zamanların tanıdığı bir yeniden doğuş ve reform geçmişti. Ve insan o zamanlar dünyaya adımını attığında daha ilk köşede tinin soluğunu yanaklarında hissederdi. 16. Esrarlı bir zaman hastalığı. Demek ki gerçekten de uzun sayılamayacak bir zaman önce iki delikanlıydılar diye düşündü Ulrich. Yine yalnız kalınca. Ve ne tuhaftır ki en büyük bilgileri yalnızca herkesten önce değil, üstelik eş zamanda edinirlerdi. Zira ikisinden biri yeni bir şey söylemek için ağzını açmaya görsün. Öteki de aynı büyük buluşu yapıverirdi. Gençlikteki dostlukların tuhaf bir yanı vardır. Daha sarısının içindeyken görkemli bir kuş olacağını hisseden ama dışarı karşı henüz ötekilerden ayırt edilebilmesi olanaksız, biraz ifadeden yoksun yumurta çizgilerinden başka bir şey sergilemeyen bir yumurta gibidirler. Ulrich, dünyaya yaptığı ilk gezilerden birkaç haftalığına geriye döndüğünde buluştukları o erkek çocuğu ve öğrenci odasını açık seçik gözünün önüne getirebiliyordu. Walter'ın ünlü bir adamın geleceğinin parıltılarını şimdiden yansıtan çizimlerle, notlarla ve nota sayfalarıyla örtülü yazı masası onun karşısında bulunan Voltaire'in bazen okumaya dalmış olarak sütuna bağlı ermiş Sebastian gibi başucunda ayakta durduğu dar kitaplık, Ulrich'in gizliden hep hayranlık duyduğu güzel saçlarına dökülen lamba ışığı. Nietzsche, Altenberg, Dostoyevski ya da o sırada okumuş oldukları başkaları. Artık kendilerine ihtiyaç kalmadığında ve sohbetin akışı onları düzgün bir biçimde yerlerine koymanın getireceği ufak aksamaya izin vermediğinde kaderlerine alçak gönüllülükle boyun eğerek yerde veya yatağın üstünde kalmak zorundaydılar. Gençliğin en parlak kafaları ancak onlardan yararlandığı ölçüde değer veren o kendini beğenmişliği şimdi Ulrich'e çok güzel geliyordu. Sohbetleri anımsamaya çalıştı. Bu sohbetler insanın uyanırken uykudaki son düşünceleri kenarından, kıyısından yakalayıverdiği bir rüyaya benziyordu. Ve Ulrich aynı şaşkınlıkla şunu da düşündü. O zamanlar ortaya bir takım savlar attığımızda bunların doğru olmanın dışında bir başka amaçları daha vardı. Onlarla kendimizi kabul ettirmek peşindeydik. Gençlikte parlamak içgüdüsü her şeyi aydınlıkta görme içgüdüsünden çok daha güçlüydü. Ulrich buna ilişkin anımsamayı o ışık demetleri üstünde süzülen gençlik duygusunu acı verici bir yitiriş olarak algılıyordu. Ulrich'e öyle geliyordu ki sanki yetişkin erkeklik yıllarının başlangıcında genel bir uyuşuklaşma sürecine kapılmıştı ve bu süreç arada sırada oluşan sonra yine hızla yatışan anaforlara karşın gittikçe daha isteksizleşen düzensiz bir nabız artışı düzeyine inmişti. Bu değişimin hangi bağlamda olduğunu söyleyebilmek neredeyse olanaksızdı. Acaba önemli adamların sayısında ani bir azalma mı olmuştu? Kesinlikle hayır. Ve ayrıca konu hiç de bu değildir. Bir zamanın yükselişi böyle adamlardan bağımlı değildir. Örneğin ne 60'lı ve 80'li yılların insanlarının sığlıkları Hebel'in ve Nietzsche'nin oluşumunu ne de bu düşünürlerden biri çağdaşlarının sığlıklarını engelleyebilmiştir. Yaşamın genel akışı mı duraklamıştı? Hayır, daha da güçlenmişti. Felce uğratıcı çelişkiler eskiye oranla çoğalmış mıydı? Daha ne kadar çoğalabilirlerdi ki? Eskiden bir takım terslikler yapılmamış mıydı? Sürüyle yapılmıştı. Laf aramızda, zayıf adamlar uğruna seferber olunurken güçlü adamlar bir yana itilmişti. Aptallar lider rolü oynarken büyük yeteneklerin eksantrik insanlar yerine konuldukları olmuştu. Alman insanı çöküş dönemine özgü ve hastalıklı abartmalar diye nitelendirdiği bütün doğum sancılarına sırt çevirip aile dergileri okumayı sürdürmüş, öncü sanatçıların sergilerine değil ama cam saraylara ve sanat evlerine gittikçe daha büyük kalabalıklar halinde koşmuştu. Politika bile yeni adamların ve onların dergilerinin görüşleriyle zerre kadar ilgilenmemiş, resmi kurumlar yeni karşısında etrafları bir veba kuşağıyla sarılıymışçasına kapalı kalmışlardı. Acaba o zamandan beri her şeyin daha iyi olduğu söylemez miydi? Eskiden yalnızca küçük tarikatların başında bulunan insanlar, aradan geçen sürede yaşlı ünlüler olup çıktılar. Yayıncılar ve sanat tüccarları zengin oldular. Yeni, durmaksızın oluşmakta. Bütün dünya hem camdan sarayları hem de kendilerini öteki sanatçılardan ayrı tutan sanatçıların ve sonra onlardan da ayrılanların sergilerini geziyor. Aile dergileri saçları kısa kestirtti. Devlet adamları sanattan anlar gözükmekten hoşlanıyorlar. Gazeteler ise edebiyat tarihi yazmaktalar. O halde nedir yitirilmiş olan? Kafada somutlaştırılamayan bir şey. Bir ön belirti, bir yanılsama. Bir mıknatısın demir talaşlarını bırakıvermesi ve bunların yeniden birbirine karışması gibi. Ya da ipliklerin bir yumaktan dışarı sarkıvermesi gibi. Bir gerilimin gevşemesi, bir orkestranın yanlış çalmaya başlaması. Gerçi eskiden de var olmayan bir takım ayrıntılar belirmiş değildi. Ama tüm koşullar biraz rayından çıkmıştı. Geçerlilikleri eskiden cılız olan tasarımlar etlenmiş, butlanmıştı. Eskiden pek ciddiye alınmayan kişiler ün sahibi olmuşlardı. Kaba savalıklar yumuşuyor, ayrı olanların yolları yeniden birleşiyordu. Bağımsızlar alkış uğruna ödünler veriyorlardı. Oluşmuş zevkler yeniden sorgulanıyordu. Kesin sınırlar her yerde silikleşmişti. Ve bir şeylerle hısımlık kurmaya yönelik yeni ve tanımlanabilmesi olanaksız bir yetenek ortaya yeni insanlar ve yeni tasarımlar çıkarıyordu. Kötü değildi bunlar. Hiç kuşkusuz değildi. Hayır, sadece iyiye biraz fazla kötülük, doğruya biraz fazla yanlış, anlama biraz fazla uyum karışmıştı. Sanki bu karışımın belli, ayrıcalıklı bir yüzdesi vardı ve dünyada ancak o yüzdenin en ileriye gitme şansı vardı. Dahiyi deha ve yeteneği umut kılan küçük ama dozunda bir tamamlayıcı, tıpkı belli ölçüde incir ya da hindiba kahvesi eklemenin bazı kişilere göre kahveye asıl kahveliğini kazandırması gibi. Kültürel yaşamın bütün öncelikli ve önemli noktaları ansızın böyle insanlarca tutulmuştu ve bütün kararlar da o insanların anlayışı doğrultusunda verilmeye başlanmıştı. Bundan ötürü hiçbir şey sorumlu tutulamaz. Ayrıca bütün bunların nasıl böyle olduğunu söyleyebilmek de olası değildir. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Schiller, S-C-H-I-L-L-E-R. Sebastian, S-E-B-A-S-T-I-A-N. Altenberg, A-L-T-E-N-B-E-R-G. Hebel, H-E-B-B-E-L.